5. kaset 1. yüz. Yalnız bu iki devlet aralarında yarışacak durumdaydı ve tüm Avrupa birleşse bile biriyle başa çıkacak durumda değildi. Almanya yeniliyordu. İngiltere ile Fransa yıpranmıştı ve böylece Avrupa'da büyük bir boşluk doğmuştu. Ama Yalta'da henüz Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelip bir denge yaratmak düşünülmemiştir. Uzak Doğu'da ise Japonya yenilmek üzeredir. İngiltere zayıfladığı için bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri en güçlü devlet durumuna gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Çin'in koruyucusu durumunda olup bu devletle işbirliğini sürdürmek istemekte ve Japonya'ya son darbeyi indirmeye hazırlanmaktadır. Alman-Sovyet Savaşı'ndan başlayarak Yalta'ya kadar süren devrede Anglo-Amerikan kamuoyunda Sovyetler Birliği hakkında sevgi ve güven havası sezilmekteydi. Kızıl Ordu'dan kahraman ve şerefli ordu, Stalin'den Joe amca diye söz edilmekte, Alman saldırısına karşı Sovyet savunması kahramanca olarak nitelenmekte ve Sovyet direnmesi olmasaydı savaş kazanılamazdı denmekteydi. Dolayısıyla Yalta Konferansı toplanırken Sovyetler Birliği olmadan bir dünya düzeninin kurulması düşünülmemekteydi. Müttefikler arasında tam bir güven havası esmekteydi. B. Konferansta ele alınan konular. Bunlar arasında 3 tanesi önemlidir. İ. Ortak barış sisteminin kurulması. Bu sistemin tasarısı Dumbarton Oaks'ta kaleme alınmış ve genel kurulda temsil ile güvenlik konseyinde oylama sorunları çözüme kavuşturulamamıştı. Genel kurulda bağımsız devletler temsil edilecekti. Sovyetler Birliği 16 devletten kurulu bir siyasal birimdi ve Sovyet anayasasına göre bu devletler bağımsız olup birliğe kendi istekleriyle katılmışlardı. İstedikleri zamanda çekilebilirlerdi. Stalin bu 16 devletinde genel kurulda temsilini istedi. Roosevelt bu isteği Amerika Birleşik Devletleri 48 devletten oluşmaktadır. Sovyet isteği kabul edilirse bu 48 devletinde genel kurulda temsili gerekir gerekçesiyle reddetti. Sonunda bir orta yolda anlaşmaya varıldı ve Sovyetler Birliği'nin yanında Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın da genel kurulda temsil edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Birleşmiş Milletler'de Sovyetler 3 oy kazandılar. Çünkü o günden başlayarak Sovyetler Birliği dağılana kadar bu 3 devlet her sorunda aynı yönde oy kullandılar. Daha önceki toplantılarda büyük tartışmalara yol açan Güvenlik Konseyi'nde oylama sorunu, Yalta'da 5 büyük devlete sürekli temsil ve veto yetkisinin verilmesiyle çözüme bağlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin yanında Çin, Fransa ve İngiltere de büyük devlet sayıldı. Yaygın olan kanının aksine veto konusunda ısrar eden Sovyetler Birliği değil, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'dir. Ama daha sonra kurulan Sovyet blokunun Birleşmiş Milletler'de azınlıkta bulunduğu ilk 20 yıl içinde 1945-1965 Sovyetler Birliği hemen hemen her önemli sorunda bu yetkiyi kullanmıştır. İlk 20 yıl içinde 100 kezden çok. İyi. Almanya sorunu. Bu konuda Yalta'da büyük bir tartışma olmadı. Zaten daha önce Almanya işgal bölgelerine ayrılmıştı. Yalta'da Fransa'ya da bir işgal bölgesi verildi. Ayrıca işgale ait sorunları incelemek üzere dörtlü bir denetim komisyonu kuruldu. Stalin Almanya'dan ağır bir savaş ödeneği isteyince bu konu anlaşmazlıklara yol açtı. Savaş ödeneği sorunu iki savaş arası dönemde uzun tartışma konusu olmuştu ve belki de İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında sayılabilirdi. Bu yüzden Batılılar yenilen devletlerden savaş ödeneği alınmaması konusunda direnince, sorunun görüşülmesi için Moskova'da bir komisyon kurulmasına karar verildi. İyi. Polonya sorunu. Konferansta en çok zaman alan Polonya sorunu iki açıdan önemliydi. Birincisi Polonya hükümetinin kurulmasıyla ilgiliydi. Bu konuda Stalin'in üzerinde ısrar ettiği açık görüşleri vardı. Çatışma iki ayrı Polonya hükümetinin varlığı yüzünden çıkıyordu. Biri Alman ve Sovyet işgali sırasında Londra'ya kaçan mülteci hükümetti. Öteki ise Sovyetler Birliği'nin işgal bölgesinde kurup tanıdığı ve Lublin kentinde kurulduğu için Lublin Komitesi adını alan komünist hükümetti. Şimdi Moskova, Polonya halkının gerçek temsilcisi olarak Lublin Komitesi'ni görüyor ve Batılıların da bu hükümeti tanımalarını istiyordu. Sonunda iki hükümetin bir koalisyon kurması kararlaştırılarak sorunun çözümü yoluna gidildi. Ama Londra'daki hükümet böyle bir koalisyona taraftar görünmüyordu. Sürgündeki hükümetin en önemli bakanlarından biri olan Çiftçi Partisi önderi Mikolajczyk koalisyona evet deyince bir koalisyon hükümeti kuruldu. Bu hükümet geçici nitelikteydi, seçimler yapılacak ve bunun sonunda gerçek Polonya hükümeti oluşacaktı. Polonya ile ilgili ikinci sorun, bu devletin sınırları ile ilgiliydi. Bu konuda büyük bir anlaşmazlık çıkmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Curzon çizgisi Polonya-Sovyet sınırı olarak saptanmıştı. Ama Polonya, Fransa'nın da desteği ile bu sınırı kabul etmedi ve Sovyet iç savaşı sırasında bu devlete savaş açarak yendi. İki devlet arasında imzalanan Riga Barış Antlaşması ile Polonya sınırını Curzon çizgisinin çok doğusuna doğru genişletti. Böylece Polonya'nın içine birçok Ukraynalı ile Beyaz Rus girdi ve Fransa'nın tampon devlet olarak düşündüğü Polonya, büyük bir devlet haline geldiyse de güçlü bir devlet olamadı. Batıda Almanya, doğuda Sovyetler Birliği ve içeride de azınlıklar tarafından sarılan Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının önemli nedenlerinden biri oldu. Şimdi Yalta'da Sovyetler Birliği eski Curzon çizgisi üzerinde ısrar edince, öteki devletler bunu doğal karşıladılar ve Sovyet isteklerini yerine getirdiler. Ayrıca Sovyetlere Doğu Prusya'daki Königsberg kenti, Polonya'ya da terk ettiği topraklara karşılık olarak Almanya'dan toprak verildi. Oder-Neisse akarsuyu Alman-Polonya sınırı oldu. Böylece Polonya batıya karşı kaydırılmış oldu. Son olarak Yalta'da işgal edilen Avrupa ülkelerinde demokratik rejimlerin kurulacağını öngören bir de kurtarılmış Avrupa demeci yayımlanmıştır. Ancak demokrasi kavramından ne anlaşılması gerektiği açıkça belirtilmediği için her iki taraf da kavramı kendi anladığı biçimde yorumlamış, buna göre hareket etmiş ve davranışının Yalta Anlaşması'nın özüne aykırı düşmediğini öne sürmüştür. Tüm bunlara rağmen Yalta Konferansı'nın henüz müttefikler arasında güven duygusunu sarsılmadığı yumuşak bir hava içinde geçtiği söylenebilir. Ancak ne Yalta ne de ondan sonra yapılacak olan Potsdam bir barış konferansıdır. Bu konferanslarda genel ilkeler üzerinde anlaşmaya varılmış ve dağıtılacak toprakların geçici yönetimi ilgili devletlere verilmiştir. Son kararlar ileride toplanacak olan barış konferansında ve bunun sonunda imzalanacak olan barış antlaşmasında verilecektir. C. Konferans sonrası. Yalta Konferansı, katılan önderlerin büyük bir iştenlikle gazetecilere boy boy resim çektirdikleri bir havada ve uzun süren savaş yıllarından sonra hemen geleceği beklenen barışın yarattığı iyimserlik duyguları içinde olumlu yorumlara yol açtı ve müttefikler arasında var olan işbirliğinin süreceği sanıldı. Üstelik Churchill ile Roosevelt verdikleri demeçlerde bundan emin görünüyorlardı. Churchill daha da ileri giderek 27 Şubat 1945'te Avam Kamarası'nda verdiği bir demeçte Sovyetler Birliği'nden emin olduğunu ve Stalin'in işbirliğine devam edeceğini belirterek Rusya ile Stalin'in iyi niyetlerinden kuşku duyanlarla tartışmaya bile girişmem demiştir. Bu sözlerin içten olmadığı, gerçekte müttefikler arasında derin bir güven bunalımının daha Yalta Konferansı sırasında ortaya çıktığı, önderlerin daha sonra yazdıkları anılarından ve olayların gelişmesinden anlaşılmaktadır. Tarihte yer alan ve ileride de alacak olan büyük önderlerin özellikle sıkıntılı ve bunalımlı dönemlerde nasıl kolayca yalan söyledikleri, tarihin sıklıkla tanık olduğu olgulardandır. Başkan Roosevelt konferans sırasında hastaydı ve 12 Nisan'da öldü. Yerine Harry Truman başkan oldu. Konferanstan sonra ortaya çıkan bir noktada yakınlarının anlattıklarına göre Stalin'e en çok güvenen önderin Roosevelt olduğudur. Gerçekten Roosevelt daha önce de belirtildiği gibi tutarlı ve kararlı bir önder değildi. Kiminle konuşursa onu ikna edeceğine inanıyordu ve işin ilginci Stalin'i de ikna ettiğini sanmıştı. Konferans sırasında konuyla ilgilenenler özellikle Uzak Doğu'da Sovyetler Birliği'ne gereğinden çok ödün verildiğini söylemişlerdir. Bu devlete Japonya'ya karşı savaşa girmesinin karşılığı olarak Sahalin Adası'nın güneyi ile Küril Adaları verilmiş, Dış Moğolistan Sovyet etki alanına sokulmuş ve Port Arthur ile Mançurya'daki demiryolu ayrıcalıkları verilmişti. Ancak bu ödünlerin gerçekten çok olduğu, atom bombası patlayıp Zafer Çabuk geldikten sonra anlaşılmıştır. Yoksa Yalta'ya gönderilen askeri raporlarda savaşın daha bir ya da bir buçuk yıl süreceği ve bu süre içinde Sovyetlerin savaş gücüne ihtiyaç duyulacağı belirtiliyordu. Avrupa'da ileride ele alınacak ödünlere gelince Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Stettinus, bunların ödün olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yalta'ya bir şey vermek için değil, Sovyetler Birliği'nin elinden bir şeyler koparmak için gittiğini öne sürmektedir. 3. Bölüm: Soğuk Savaş 1. Soğuk Savaş'a Geçiş Dönemi 1945-1947. Uluslararası sistem, iki kutupluluk. Avrupa'nın bir güç merkezi olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinden sonra dünya en az 20 yıl kesin çizgileriyle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin çevresinde iki kutuplu bir nitelik kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sı ile Mussolini İtalya'sını dize getiren güçler İngiltere ya da Fransa değil, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği idi. Savaş sonrasından 1970'lere kadar uluslararası ilişkilerin tarihini iki karşıt ideolojiye bağlamış Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin yeryüzünde etki kurmak için gösterdikleri çabaların öyküsü olarak nitelemek gerçekçi bir genelleme olacaktır. Savaştan her bakımdan yıkık çıkan Avrupa devletleri bu iki süper devletin çevresinde kümeleneceklerdir. Böylece ortaya iki kutuplu bir denge çıkmıştır. Soğuk savaş diye kısaltarak anlattığımız bu yeni durum etkisini 20 yıl kadar sürdürmüştür. Bugün bile tüm belirtilerinin ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bu iki kutuplu denge daha önce de belirtildiği gibi yeni karşılaşılan bir olgu değildir. 18. yüzyılda İngiltere ile Fransa 1890 ile 1914 yılları arasında üçlü ittifak ile üçlü İtilaf ve 1945 ile 1990 arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında ola gelmiştir. Tarih boyunca iki kutuplu denge, iki güçlü devlet ve bu devletler çevresinde kümelenen küçük devletleri gerektirmiştir. Böyle bir denge zamanla genişleyerek yerini çok kutuplu dengeye bırakabilir ve bırakmıştır da. Bu olgu, küçük devletlerin başat devletler arasındaki çekişmeden kurtulmak istemeleri, böylece iki karşıt blokun çok kutupluluk içinde çözülmesiyle ortaya çıkar. Çok kutupluluğun tarihteki örnekleri arasında en belirgin olanları 1648 Vestfalya Antlaşması sonrası dönem ile 1. Dünya Savaşı'nın 1914'te başlamasına kadar olan dönemde İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya ve Avusturya arasındakidir. İki kutuplu denge çok kutuplu dengeye dönüştüğü kadar çok kutupluluk da iki kutupluluğa dönüşebilmektedir. 19. yüzyılın çok kutuplu olan ve Avrupa uyumu adı verilen dengesi, 1890'dan sonra üçlü ittifak ile üçlü İtilaf arasındaki iki kutupluluğa dönüşmüştür. Aynı biçimde iki savaş arası dönemde Batı demokrasileri, faşist ve komünist devletler arasındaki üç kutupluluk, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutupluluğa dönüşmüştür. 1945-1990 yıllarının iki kutupluluğunun bugün yerini nasıl bir sisteme bıraktığı ya da bırakacağı hala belli değildir. Söylenebilecek olan bugünün iki kutupluluğunun çok kutupluluk içinde erimeye başladığı anarşik bir geçiş dönemi olduğudur. Bu geçiş döneminin sonunda bir devletin sisteme egemen olduğu tek kutupluluk, çok kutupluluk ya da yeniden iki kutupluluk ortaya çıkabilir. Bugünün çok sınırlı verilerinden bakıldığında ikinci seçenek en olası görünenidir. Kutupluluk uluslararası sisteme kaç blok ya da devlet kümesinin etki yaptığıdır. Burada büyük ve orta büyüklükteki devletlerin hemen hepsi iki blok içinde toplanmış durumdadır. İki ve çok kutuplu sistemler arasında örneğin beş kutuplu bir sistem kurulabilir. Bunda beş büyük devlet uluslararası sistemde başat bir etki sahibidirler. 18 ve 19. yüzyılın büyük bir bölümünde uluslararası sistem böyle bir nitelik göstermekteydi. Çok kutuplu sistemde ise çok sayıda devlet hemen hemen eşit etki ve statü sahibidirler. Bu bakımdan gerçek çok kutuplu sistem piramit biçiminde gösterilemez. İki kutuplu sistemin uluslararası hukuk ve kurallara tam uyularak yönetimi ve düzenlenmesi çok zordur. Bütün bağlantısız devletler bir araya gelseler bile her iki kampa etkide bulunamaz, çözümler kabul ettiremezler. Resmi olmayan düzenleyiciler olarak iki blok birbirlerini denetlerler, karşı tarafın gücünü güçle dengelemeye çalışırlar. İki kutuplu sistemin avantajı bozucu davranış ve bu davranışın yol açtığı sonuçların kolaylıkla görülüp tedbir alınabilmesidir. Bloklardan biri güçlenir ya da etki alanını genişletirse bunun kime karşı olduğu konusunda herhangi bir duraksama yoktur. Dolayısıyla tehdidin yöneldiği blok derhal durumu dengeleyici tedbirleri almaya başlar ve böylece sistemde ortaya çıkan bozukluk düzeltilmiş olur. İleride görüleceği gibi çok kutuplu sistemin tam ters avantaj ve dezavantajları vardır. İşte 2. Dünya Savaşı sonrası döneminin şimdi incelenecek olan bölümü, yeryüzünün tüm bu nitelikleriyle iki kutuplu hale geldiği ve gelişmelerin bu çerçeve içinde değerlendirilebileceği bir zaman dilimini anlatır. Uluslararası örgütlenme, Birleşmiş Milletler. 20. yüzyıl tarihinin ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası döneminin önemli bir özelliği, uluslararası örgütlenmenin öneminin anlaşılmış ve uygulamasının yaygınlaştırılmış olmasıdır. 19. ve 20. yüzyılların uluslararası ilişkilerinin tarihi bir bütün olarak ele alındığında, konferans ya da parlamenter diplomasi geleneğinin giderek daha köklü bir duruma geldiği görülüyor. Bu özellikle 1945 sonrası tarihi için doğrudur. 19. yüzyılın Avrupa uyumu 20. yüzyılın başında yerini Milletler Cemiyeti'ne bırakmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler büyük ve belki de abartılmış bir hevesle kuruldu. 20. yüzyılın ikinci uluslararası örgütlenme çabası olan Birleşmiş Milletler, BM, Milletler Cemiyeti'ndeki benzer ama daha karmaşık bir anayasal yapı, daha büyük bir bütçe, daha yaygın bir yönetim kadrosu ve en önemlisi bir başarısızlık deneyinin verdiği derslerle kuruldu. Üye sayısı eskisinin üye sayısının iki katından çok, organları ve uzmanlık kuruluşları daha gerçekçiydi. Kuruluşunda Asya ve Afrika devletlerinin temsili daha bağımsızlıklarını kazanmadıklarından dolayı çok sınırlı kalmışsa da Milletler Cemiyeti gibi temelde yalnızca bir Avrupa örgütü değildi. BM, kuramda bütün devletlerin eşit ama uygulamada devletler arasındaki farkların benzerliklerden çok olduğu bir örgüttü. 1945'te devletlerin egemen eşitliği üzerine kurulmuş olmasına rağmen, üyeleri arasında ekonomik, toplumsal ve siyasal güçlerine göre aşama sırası çok belirgindi. Sonunda BM, 5 büyük devletin, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere ve Çin, yürütme organındaki Güvenlik Konseyi üstünlüklerine dayandırıldı. BM gerçekten uluslararası barış ve güvenliği sağlayacaksa bunun 5 büyük devlet arasındaki görüş birliği ile gerçekleşebileceği, kurulacak en kusursuz uluslararası örgütün bile güçlü üyelere karşı başarılı olamayacağı Milletler Cemiyeti deneyinden anlaşılmıştı. Bu koşullar altında ulusal devletlerin sürekli olmasa bile arada sırada BM antlaşmasında anlatımını bulan genel eşitlik ilkesini çiğneyecekleri açıktı. Tüm bu düşüncelerin sonucu olarak 1945 yılında Milletler Cemiyeti'nin başarısızlıklarını değerlendiren devlet adamları, BM örgütünü kurarken dikkatlerini iki nokta üzerinde topladılar. İ. BM'nin yalnız büyük devletlerin değil, mümkün olduğu kadar çok sayıda devleti içine alacak tam bir dünya örgütü haline gelmesinin yollarını araştırdılar. İ. BM'nin içinde dünya barış ve güvenliğine yönelecek tehditlere karşı çıkmakta duraksamayacak kadar güçlü az sayıda bir büyük devlet grubu oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncelerin sonucu olarak bir genel kurul ile bunun yürütme organı biçiminde çalışacak ve büyük devletlerin etkisinde az üyeli bir güvenlik konseyi ortaya çıktı. Eleştirilebilecek zayıf yönleri olmasına rağmen BM 1945 yılından beri uluslararası sorunların görüşüldüğü bir forum olarak uluslararası gerginliklerin yumuşatılmasında yardımcı olmuştur. Kaynayan kazana açılan bir delik gibi bu görüşmeler uluslararası sürtüşmelerin ilk patlayıcı ısısını azaltmış, çeşitli vesilelerle kurduğu barış güçleri ise bazı yerel çatışmaları önleyebilmiştir. Ancak BM ona varlık veren devletler arasında hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki kutupluluk ve bununla birlikte var olan Soğuk Savaş'ın etkilerinden kurtulabilmiş değildir. Dolayısıyla yeni uluslararası kuruluş uzun bir süre ve belki de hala Soğuk Savaş'ın önemli bir özelliği olan karşıt kamptaki devletlerin birbirlerini suçlamalarına ve ideolojik mücadeleye sahne olmuştur. Avrupa, kurtulma ve bölünme. 1. Potsdam öncesi gelişmeler. A. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlıklar. 1945 ilkbaharında yaşlı kıta Avrupa darmadağınıktı ve fakirleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve bir dereceye kadar İngiltere'nin her türlü girişimine açıktı. Ülkeler mültecilerle dolup taşıyordu ve müttefiklerin elinde milyonlarca savaş esiri vardı. Alman hükümeti savaş sırasında kıtanın öteki bölgelerindeki Almanları Rah içine almış, Alman sınırlarındaki Slavları ise başka bölgelere sürmüştü. Savaştan sonra hareket aksi yönde oldu. Birçoğu ilerleyen Sovyet ordusunun önünden batıya kaçtı. Ayrıca Polonya ve Çekoslovakya'daki Almanlar kitle halinde geri gönderildi. Böylece Almanya'nın batısı 12 milyon işsizle uğraşmak durumunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra azınlıkların ulusal hakları korunamamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belki daha acımasız bir yola başvuruldu ve tartışmalı bölgelerde artık ulusal azınlıklar kalmadı ya da bırakılmadı. Savaş sırasında Avrupa'yı ilgilendiren kararlar 3 büyük devlet tarafından alınmıştı. Böylece savaş sonu Avrupa'sının toplumsal ve siyasal yapısı büyük ölçüde onlar tarafından belirlendi. Bu noktanın iyi bilinmesi Avrupa'da savaş sonrası gelişmelerinin anlaşılmasında son derece önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik, Sovyetler Birliği'nin askeri gücüne sahip olmayan İngiltere'nin zayıflığı savaş sonrasında açıkça ortaya çıktı ve böylece iki büyük devlet Avrupa'ya biçim verdiler. Savaş stratejisi konusunda İngiliz-Amerikan ilişkilerinde pek bir pürüz ortaya çıkmamışsa da aynı şey Sovyet-Amerikan ilişkileri için söylenemez. Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş içinde büyük miktarda ödünç verme ve kiralama yardımı aldı. Ama yapılan yardımın 1945 Mayıs'ında aniden kesilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulacağının en erken habercisiydi. Stalin savaşın ortasında ekonomik yardımın yeterli olmadığını ve batıda ikinci cephenin açılması gerektiğini söylüyordu. Bu cephenin erken açılmamasını Amerika Birleşik Devletleri'nin art niyetine, bu devletin Almanya ile anlaşıp Hitler'i Sovyetler üzerine saldırtmak istemesine bağlıyordu. İkinci cephe açılıp her iki ordu da Avrupa'nın ortasına doğru ilerlerken bile Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasında gerçek anlamda eşgüdümlü bir askeri planlama yoktu. Sovyetler Birliği yalnız Almanya'ya karşı kara savaşında en büyük yükü çekmemiş, aynı zamanda savaş sonunda hemen hemen tüm Doğu Avrupa'yı işgal edip isteklerini buraya kabul ettirmek durumuna da gelmişti. Savaş sürerken Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki görüş ayrılıkları Almanya'yı yenme amacı uğruna hasıraltı edilebilmişti. Ayrıca Tahran ve Yalta konferanslarında bu sorunlar ertelenmiş ya da süren içtenlik havası içinde yumuşatılabilmişti. Ama savaş ilerleyip de askeri harekat Almanya'dan kurtarılan topraklar üzerinde nasıl bir denetim ve yönetim kurulacağı gibi siyasal nitelikte sorunlar ortaya çıkarmaya başlayınca İki taraf arasındaki görüş ayrılıkları saklanamayacak biçimde belirginleşti. Sovyetler Birliği biraz daha anlaşılır bir biçimde, düşmanla yapılacak görüşmelerin dışında tutulacakları korkusunu duymaktaydı. Örneğin 1943 Eylül'ünde İtalya ile yapılan bırakışma görüşmelerinin dışında tutulmuşlardı. Sovyetler Birliği aynı uygulamayı 1945'te Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da kendileri yaptı ve Batılıları yönetimde söz sahibi kılmadı. Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki ilişkilerin denendiği ilk yer Polonya oldu. Roosevelt ile Churchill, Stalin'in Baltık ülkelerini bırakmayacağını, bazı Fin topraklarını ilhak edeceğini ve Doğu Prusya toprakları konusunda direteceğini tahmin ediyorlardı. Onları asıl düşündüren Sovyetler Birliği'nin Polonya'daki niyetiydi. Hatırlanacağı gibi İngiltere'yi 1939'da savaşa sokan Polonya'nın savunulmasıydı. 1944 Kasım'ında dördüncü kez başkanlık mücadelesi verecek olan Roosevelt'i ise Amerika'daki Polonyalıların oyları ilgilendiriyordu. Öte yandan Londra'daki Polonya hükümetinin 1920 Sovyet-Polonya Savaşı'ndan sonra saptanmış bulunan Polonya'nın doğu sınırında ödünsüz ısrar etmesinin de gerçekçi olmadığını anlamışlardı. Böyle bir ısrar Sovyet-Batı ilişkilerini tehlikeye düşürebileceği gibi kurulması planlanan Birleşmiş Milletler'e Sovyet desteğini kötü yönde etkileyebilirdi. Sovyet ordusu 1944 Temmuz'unda Polonya'nın doğu bölgesini işgal ettiğinde bölgenin yönetimini Moskova kaynaklı Lublin Komitesi'ne vermişti. Bu arada İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri Londra'daki Polonya hükümetinin Lublin Komitesi ile anlaşmaya varması için baskı yapıyorlardı. Bunun üzerine Başbakan Stanislav Mikolajczyk 1944 Temmuz'unda Moskova'ya gitti. Oradayken 1 Ağustos 1944'te Alman işgaline karşı Polonya direnmesi başladı. 4-5 kilometre ötede bulunan Sovyet ordusunun hemen başkente gireceğini düşünerek ve Londra'daki Polonya hükümetine bağlı Polonya ordusunun Sovyet ordusu Varşova'ya geldiğinde başkentte denetimi elinde bulundurmasının kendilerine görüşmelerde ağırlık kazandıracağına inanarak Varşova'yı aceleyle kurtarmayı planladılar. Ancak 2 ay süren ayaklanma yenilgi ve yıkıntı ile sonuçlandı. İlginç olan Polonya ordusu ayaklandığı sırada Varşova'ya doğru Sovyet ilerlemesinin durmasıdır. Bunun nedeninin askeri planlara uygun düşmemesi mi yoksa Polonya ordusunun Naziler tarafından yok edilmesini istemeleri mi olduğu tarihçilerce hala tartışılmaktadır. Ne var ki binlerce Polonyalının yaşamına, 350 bin Polonyalının Almanya'ya sürülmesine ve Varşova'nın yerle bir edilmesine yol açan bu trajik olay Doğu Avrupa'da batılı devletlerin güçsüzlüğünü göstermiştir. B. Churchill ile Stalin arasında yüzdeler anlaşması. Churchill 1944 Ekim'inde Moskova'ya giderek orada bulunan Mikolaj Dik'e Sovyetlerin isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi ve aksi halde yeni bir Avrupa Savaşı'nın çıkabileceğini anlattı. Polonya sorunu Yalta'da çok zaman aldı ve 1945 Temmuz'unda Potsdam'da da konuşuldu. Burada Polonya'nın doğu bölgesinin Sovyetlere, Almanya'nın doğu bölgesinin de Polonya'ya verilmesi ilke olarak benimsendi. Potsdam'da aynı zamanda geçici ulusal birlik hükümetinin kurulması kararlaştırıldı. Bu hükümette başbakan yardımcısı olan Mikolaj Dik, yapılacak seçimlerde çiftçi partisinin kazanacağı başarı ile komünistlerin çoğunlukta bulunduğu hükümetin dengelenebileceğini düşünüyordu. Ancak komünist yönetim altında 2 yıl sonra yapılan seçimler komünistlere büyük çoğunluk sağladı ve Mikolaj Dik istifa ederek sürgüne gitti. 1948 yılına gelindiğinde Polonya tam anlamıyla Sovyet denetiminde komünist bir devlet olmuştu. Bu olaylarla Sovyetler Birliği'nin kendi meşru etki alanı olarak gördüğü Doğu Avrupa'da Batı etkisine karşı çıkacağı açıkça belirdi. Aslında Churchill bir ara bu durumu kabul de etmiştir. Savaşın sonu yaklaşırken Churchill'in asıl istediği Doğu Avrupa'da etki alanlarının kesin bir biçimde belirlenmesiydi. Sovyetlerin bölgenin tümüne egemen olmasını istemiyordu. Bu düşüncelerle 1944 Ekim'inde Moskova'dayken Stalin'le bu konuda anlaşmaya vardı. Tarihe yüzdeler anlaşması diye geçen bu anlaşmada her iki devletin Doğu Avrupa'da sahip olacakları üstünlük yüzdelerle belirlenmiştir. Macaristan'da İngiltere %50, Sovyetler %50, Bulgaristan'da %25, %75, Romanya'da %10, %90, Yugoslavya'da %50, %50 ve Yunanistan'da %90, %10. Churchill'in anılarında yazdıklarından anladığımız kadarıyla bu anlaşma o andaki savaş durumu düzenlemesiydi ve imzalanacak olan barış antlaşmalarında değişikliklere açıktı. Gerçek ne olursa olsun böyle bir düzenlemenin savaş sonrası gelişmelerini etkileyeceği açıktı ve öyle de oldu. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa ülkelerinde askeri üstünlüğünü sonuna kadar kullanırken Yunanistan'a karışmadı ve İngiltere Yunan iç savaşında kralcı hükümete tam destek olurken Yunan komünistlerine doğrudan yardım yapmadı. İşte hemen savaş sonrasının bu karar ve gelişmeleri Avrupa'nın komünizmin kıtada çökmesine kadar süren bölünmüşlüğünü başlatmıştır. Bu kararlar Batı'nın Doğu Avrupa'daki gücünün sınırının ve bölgedeki Sovyet üstünlüğünün gerçekçi bir değerlendirmesidir. Savaşın sonu yaklaşırken Avrupa'nın öteki bölgelerinde durum henüz belirgin değildi. 1945 Nisan'ında Sovyetler Birliği Viyana'yı işgal ederek eski sosyal demokrat Karl Renner'in başkanlığında bir hükümet kurdu. Prag'da Çekoslovakya'nın geleceğinin Batı'dan çok Sovyetler Birliği'ne dayanması gerektiği görüşünde olan devlet başkanı Eduard Beneš'in isteklerine uygun olarak bir koalisyon hükümeti kuruldu ve 8 bakanlık komünistlere verildi. Daha önce Avusturya'nın işgalinin 4 devletçe ortaklaşa gerçekleştireceği üzerinde anlaşmaya varılmış ise de bu iki ülkenin yani Avusturya ile Çekoslovakya'nın geleceği henüz kararlaştırılmamıştı. C. Almanya üzerinde anlaşmazlık. Müttefiklerin politikalarındaki asıl fark, daha doğrusu dayanışma denemesi Almanya'da ortaya çıktı. Almanya'nın savaş içinde Fransa'daki politikası, İngiltere'ye hava saldırısı ve Sovyetlere karşı giriştiği savaş müttefiklerin Almanya'ya karşı tutumlarının saptanmasını kolaylaştırmıştı. Böylece daha savaş içinde Almanya'nın silahsızlandırılacağı, Nazilerden arındırılacağı kararlaştırılmıştı. Stalin, Almanya'nın yeniden güçlenmesini önlemek amacıyla 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın Almanya'ya karşı tutumundan çok daha sert bir tutum içindeydi. Almanya'nın şu ya da bu biçimde parçalanması ve böylece 1. Dünya Savaşı'nda yapılan hatanın tekrarlanmaması en önemli müttefik amaçlarından biri oldu. Daha 1941 Eylül'ünde Stalin tamirat sorununu ortaya atmıştı. 1919 yılından sonra tazminat sorununun ne denli güçlüklere yol açtığını hatırlayan İngiltere, bu tamiratın para yerine eşya ile ödenmesi konusunda Sovyetlerle anlaştı. Ayrıca Almanya'nın kayıtsız şartsız tesliminden sonra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin temsilcilerinden kurulu bir müttefik denetim komisyonunun Almanya'nın yönetimini ele alması da kararlaştırılmıştı. Tüm bu nedenlerle 1943 Tahran Doruk toplantısında bu genel konularda anlaşmaya varmak kolay olmuştu. Ama hala Almanya'nın nasıl parçalanacağı ve müttefik işgalinin nasıl örgütleneceği konularında kesin karar verilmemişti. İşgal bölgeleri en sonunda Yalta Konferansı'nda belirginleşip kabul edildi. Sovyetler Birliği Almanya'nın doğu bölgesini, İngiltere kuzeybatısını ve Amerika Birleşik Devletleri güneybatı bölgesini işgal edeceklerdi. Sovyet işgal bölgesi içinde kalan Berlin de aynı biçimde işgal bölgelerine ayrılacaktı. Ancak Batılıların Berlin'e nasıl geçecekleri Yalta'da belirlenmedi. Bu konu müttefikler arasında ilişkiler bozulunca büyük sorunlar çıkaracak, Batılılar ile Sovyetler Birliği'ni bir çatışmanın eşiğine kadar getirecekti. Ç. De Gaulle'ün bağımsız tutumu. General Charles de Gaulle 1944 Haziran'ında Fransa kıyılarına ayak bastığı zaman müttefiklere kızgındı. Her şeyden önce Avrupa daha işgal edilmeden güvenlik düşünceleriyle Londra'dan yapılacak yayınlara İngiltere tarafından konan kısıtlama, Fransa ile haberleşmesini yani direnme hareketini yönetmesini kötü yönde etkilemişti. İkinci olarak İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri son ana kadar PETA hükümeti ile ilişkilerini sürdürmüşler, De Gaulle'u Fransa'nın gelecek önderi gibi görmemişlerdi. Üçüncü olarak müttefikler arasında savaş sırasında yapılan konferanslara davet edilmemişti. Son olarak müttefikler Fransa'nın hükümranlığını da zedeleyici davranışlarda bulunmuşlardı. Müttefiklerin Fransa için de geçerli olmak üzere bastırdıkları paraların üzerinde Fransa'nın adı bulunmuyordu. Ne var ki 25 Ağustos 1944'te Paris'e halkın sevgi gösterileri arasında son derece görkemli bir biçimde girişi, De Gaulle'un Fransa'nın tartışmasız önderi olduğunu gösteriyordu. Durumunun ne denli güçlü olduğu görüldükten sonra önderliğini yaptığı Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi, 1944 Ekim'inde Fransa Cumhuriyeti'nin geçici hükümeti olarak İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından tanındı. De Gaulle ülkesine öteki büyük devletlerle eşit statü tanınması için uğraşıyordu. Ama ne Yalta ne de Potsdam'a davet edilmişti. Her zaman göstermek istediği bağımsızlık görüntüsü içinde 1944 aralığında Moskova'ya giderek bir Fransız-Sovyet İttifak Antlaşması imzaladı. Bu arada Yalta'da Fransa'ya da Almanya'da bir işgal bölgesi verildi ve denetim komisyonuna üye oldu. Bu komisyonda Fransa Almanya'nın parçalanmış statüsünün sürdürülmesini İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri bu düşünceden vazgeçtikten sonra bile sonuna dek savunmuştur. 2. Potsdam Konferansı. A. Konferans öncesi. Avrupa'da savaş bittikten sonra Prusya Devleti'nin kraliyet merkezi olan Potsdam'da toplanan konferansta galip devletler arasında güven duyguları sarsılmış, Roosevelt ölmüş ve yerine Truman geçmiştir. Sovyetler Birliği'nin başında hala Stalin vardır. İngiltere'de de Churchill başbakandır. Churchill'in savaş içinde kurduğu hükümette İşçi Partisi Başkanı Clement Attlee de vardı. Churchill, Potsdam Konferansı'na giderken yanında Attlee'yi de götürdü. Bu hareket demokratik anlayışın en güzel örneğini oluşturmaktadır. Çünkü bu tarihlerde Churchill'in prestiji çok yüksek, kamuoyu oylamalarına göre seçilme şansı %90'dı. Ama Churchill %10 olasılıkla da olsa kendisinden sonra başbakan olabilecek kişiyi yanında götürerek Attlee'nin de konferanstaki sorunlara katılmasını ve bu sorunları anlamasını sağlamıştır. Ne kadar ilginçtir ki, Potsdam Konferansı sürerken İngiltere'de yapılan seçimlerde Churchill iktidardan düşmüş ve Attlee yeni başbakan olarak konferansın ikinci devresine katılmıştır. Temmuz 1945'teki Potsdam Konferansı, tarihin en büyük zaferinden sonra toplanmıştır. Ama bu kesin zafer aynı zamanda anlaşmaya varmayı da güçleştirdi. Çünkü galip devletler çok büyük bir sorumluluk yüklendiler. Avrupa'nın yeniden kurulması. İkinci Dünya Savaşı'ndan Avrupa'nın her bakımdan yıkılmış çıktığını biliyoruz. Avrupa ve özellikle Almanya'nın yeniden kurulması sorunu yanında, şimdi savaş bittiği için savaş dönemi ittifakının işlevini yitirmesi sonucu ortaya çıkan sorunların da çözülmesi gerekiyordu. Amerikan halkı Avrupa'daki Amerikan askerlerinin geri dönmesini istiyordu. Amerikan hükümeti ise buna yanaşmıyordu. Çünkü bu askerlerin geri çekilmesiyle doğacak boşluktan, savaştan dünyanın ikinci büyük gücü olarak çıkan Sovyetler Birliği yararlanabilirdi. Truman Potsdam'a ilk atom bombası denemesinin sonucunu beklerken gitti. Konferans resmen başlamadan bir gün önce başarı haberini ve 5 gün sonra da tam raporu ve Japonya'ya karşı birkaç hafta içinde kullanılabileceği bilgisini aldı. Potsdam Konferansı planlandığı tarihten birkaç gün sonra başladığından bazı tarihçiler bu gecikmeden Başkan Truman'ın sorumlu olduğunu yazar. Nedeni Amerikan-Sovyet ilişkilerinin gün geçtikçe zorlaştığı bir dönemde Stalin'le yapacağı görüşmelerde daha güçlü olmak ve Sovyetlerin Japonya'ya karşı savaşa girmesinin beklendiği bir sırada bombanın vereceği olanaklarla bu konuyu Stalin'le daha rahat tartışma olanağına kavuşmak olarak gösterilir. Truman ise başkan yardımcısı olarak sorunları tüm ayrıntılarıyla bilmediğini, öğrenmek için zaman gerektiğini ve bu yüzden konferansın geciktiğini yazmaktadır. B. Almanya sorunu. Konferansta en çok zaman alan ve en karışık sorun Almanya idi. Müttefik devletler Almanya'nın yenilmesi kesinlik kazanmaya başlayınca bu devletin parçalanması konusundaki eski görüşlerini değiştirmeye başladılar. Churchill 1945 Mart'ında Rusya'nın gerçek amacı belirginleşmeden Almanya'yı parçalamayı düşünemeyiz ve Mayıs'ında sınırlarına demir perde inmiştir. Bunun arkasında ne olduğunu bilemiyoruz demekteydi. Stalin ise düşüncesini değiştirmişti. 1945 Mayıs'ında Almanya'yı yıkmayı ve parçalamayı istemediğini söyledi. Stalin özellikle İngiliz işgal bölgesindeki Ruhr bölgesinden tamirat almakta kararlıydı ve belki de birleşik bir Almanya üzerinde etki kurabileceğini düşünüyordu. 1933 öncesinde Alman Komünist Partisi'nin ileri gelen üyelerinden Walter Ulbricht işgal başlar başlamaz Moskova'daki sürgünden alınmıştı. Nazilerin yükselişi döneminde sosyal demokratlar ile Komünist Parti arasındaki bölünmeden işçi sınıfının nasıl zarara uğradığı propagandasını yapan komünistler, Sovyet işgal bölgesinde yeni bir sosyalist birlik partisi kurdular. Kendi işgal bölgelerinde ise batılılar, yerel hükümetler kurma çabası içinde başlangıçta siyasal partilere çok sınırlı haklar tanımışlardı. 1932 yılından beri ilk serbest seçimler, 1946 Ocak ayında Amerikan işgal bölgesinde yapılan yerel seçimlerdi. 1946 Eylül'ünde Sovyet işgal bölgesinde Sosyalist Birlik Partisi çoğunluğu kazandı. Potsdam'dan 18 ay sonra Almanya'nın iki parçası arasındaki siyasal ve ideolojik ayrım belirginleşmeye başlamıştı. Potsdam'da önce Almanya'nın Nazilikten ve askerlikten arındırılması konusu ele alındı. Müttefikler Almanya'yı Nazilerden temizlemek için önce savaş suçlarını cezalandırmaya karar verdiler ve bu da Nürnberg Mahkemesi'nde gerçekleşti. Almanya'nın silahsızlandırılmasında yapılacak şey askerlerin elinden silahlarını almak ve 1. Dünya Savaşı'nın verdiği dersten yararlanarak Almanya'nın bir daha silahlanmasına engel olmaktı. Almanya'nın Nazilerden temizlenmesi, silahtan arındırılması ile etki tepki ilişkisi içindeydi. Çünkü Nazizm ortadan kalkarsa, militarizm de kalkar, demokratik düzen kurulur ve silaha da gerek kalmazdı. Nazizmi ortadan kaldırmak için bir de eğitim sistemini kökünden değiştirip gençleri demokrasiye alıştırmak gerekiyordu. Bunun için de Almanya'nın daha bir süre işgal altında kalması şarttı. Demokrasiyi kurmak için Potsdam'da tüm Almanya'yı kapsayan ve yerel özelliğe sahip devletlerden kurulu bir federasyon kurulmasına karar verildi. Bu federasyon Batı işgali altında bulunan bölgelerde gerçekleşmişse de Sovyet işgal bölgesinde halk demokrasisi denen merkeziyetçi ve komünist bir yönetim kurulmuştur. Potsdam'da alınan kararlara göre Almanya'nın işgal bölgelerine ayrılması Almanya'nın parçalanması anlamına gelmiyordu. Tam aksine işgal ülkenin bütünlüğünün korunması için gerekliydi. Bu yüzden maliye, dış ticaret ve bunun gibi konular federalizm kapsamı içine alınmayarak Dörtlü Denetim Komisyonu'na bırakıldı. Sovyetler Birliği Potsdam'da tamirat borcu üzerinde ısrar etti. Sovyetler bu ısrarda öteki devletlere göre haklı sayılabilir. Çünkü Almanlar Sovyetler Birliği'ni işgal ettiği zaman, buldukları tüm endüstriyi yakıp yıkmalarına rağmen, örneğin Fransa'yı işgallerinde böyle yapmamışlardı. Ancak Sovyetler kendi işgali altında olmayan ve Alman endüstrisinin toplandığı Ruhr bölgesinden de makina ve teçhizat götürmek isteyince Batılılar buna karşı çıktılar. Ayrıca Sovyet işgal bölgesinde bulunan makinaların sökümünü de şarta bağlamak istediler ama Sovyetler bu şartlara uymadılar ve tüm endüstriyi ülkelerine götürdüler. Almanya'da demokratik bir rejim kurma konusunda Potsdam'da dört devlet anlaştılar. Ancak demokrasinin tanımı konusunda devletler arasında ortak bir anlayış kurulamadığı için Sovyetler ve Batılılar bu kavramı ayrı ayrı anladılar ve uyguladılar. C. Polonya ve öteki sorunlar. Potsdam'da Polonya sorunu üzerinde de duruldu. Yalta'da kurulması kararlaştırılmış bulunan koalisyon hükümeti, Potsdam Konferansı toplandığı sırada kurulmuş ve Batılılarca da tanınmıştı. Ancak hükümet koalisyon kurulurken giriştiği yükümlülükleri, bunların arasında serbest seçimler de vardı, yerine getirmekte acele etmemekteydi. Stalin'in Yalta konferansında Polonya'da seçimlerin birkaç hafta içinde yapılacağını söylemesine rağmen bu seçim Potsdam konferansı bittiğinde henüz yapılmamıştı. Ayrıca varılan anlaşmaya göre seçim açık olacak, batılı gazeteciler de seçimde gözlemci olarak hazır bulunacaklardı. Bunlar gerçekleşmeyince batılılar Polonya'nın geleceği konusunda endişelenmeye başladılar. Polonya'nın sınırları konusunda Stalin Yalta'da alınan kararlar üzerinde ısrar etti. Bunun üzerine Batılılar sınır sorununun Almanya ile barış yapılıncaya kadar ertelenmesine ve bu arada Oder-Neisse'ye kadar uzanan toprakların Polonya tarafından işgal edilmesine rıza gösterdiler. Potsdam'da Türkiye'de söz konusu edildi. Stalin'in Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi isteği ilke olarak Batılılarca kabul edildi. Ayrıca sözleşmenin Türkiye ile ayrı ayrı yapılacak görüşmelerle değiştirilmesi de kararlaştırıldı. Böylece Sovyetler Birliği Boğazlar konusunda uzun süreden beri istediklerini en sonunda Batılılara kabul ettirmiş oldu. Hem sözleşme değiştirilecek hem de bu değiştirmede Türkiye ile yalnız kalabilecekti. Ancak Sovyetler Birliği'nin bu konudaki girişimleri herhangi bir sonuç doğurmayacaktır. Son olarak müttefikler yenik devletlerle barış antlaşmalarını hazırlamak üzere bir Dışişleri Bakanları Komisyonu'nun kurulmasına karar verdiler. Yalta Konferansı'ndan sonra görülen olumlu hava, Potsdam Konferansı'ndan sonra yoktur. Konferansa ilişkin Sovyet yorumuna göre, Batılılar Sovyetler Birliği'nden çok Almanya'nın kalkınmasına öncelik veriyor ve Almanya'nın Sovyet halkı ve topraklarına verdiği zarara karşı ilgisiz davranıyordu. Batılılara göre ise Sovyetler Birliği genel bir Avrupa düzenlemesinden çok kendini güçlendirmek peşindeydi. Potsdam Konferansı'nın en çok zamanını alan Almanya sorunu, Soğuk Savaş'ın, bu kavram ilk kez Amerikalı devlet adamı Bernard Baruch'un 1947'de verdiği bir demeçte kullanılmıştır. En önemli konusu oldu. Potsdam'dan sonra 3 yıl içinde Almanya'nın batı işgali altında bulunan bölümünün ekonomik bütünleşmesi gerçekleşti. 1949 Ekim'inde ise iki ayrı Alman devleti resmen kuruldu. Dolayısıyla 1945'te sona eren yalnız Hitler'in 1000 yıl için kurduğu Alman Reich'ı değil, aynı zamanda Bismarck'ın 1871'de uzun çabalar ve 3 savaşla kurduğu Almanya idi. Atom silahında anlaşmazlık. Almanya sorunundan sonra Soğuk Savaş'a geçiş dönemini oluşturan ikinci olay atom enerjisi sorunudur. O kadar ki Hiroşima'dan bu yana bu sorun hemen hemen her diplomatik alışverişte karşımıza çıkmaktadır. 1945 yılının sonunda Büyük Üçlerin Dışişleri Bakanları, Güvenlik Konseyi'ne bağlı bir atom enerjisi komisyonu kurarak bu dehşetin engellenmesi konusunda anlaştılar. 1946 Mart'ında ise Amerika Birleşik Devletleri kendi projesini sundu. Edison-Lilienthal önerisi adını alan proje, atom silahının uluslararası denetimi için bir dizi aşama getirmekteydi. Ayrıca bu geçiş döneminde Amerika Birleşik Devletleri atom tekeline sahip bulunurken, öteki devletler uluslararası ajanslarca denetlenecekti. Bu noktaya kadar müttefikler arasında görünürde bir anlaşmazlık çıkmadı. Ancak Başkan Truman 1946 Nisan'ında Bernard Baruch'u BM komisyonuna Amerikan temsilcisi seçince durum değişti ve bu noktadan sonra Amerikan politikası yeni biçimler aldı. Baruch, Sovyetler Birliği'ne karşı sert bir tutum takınılması görüşündeydi ve bu görüşlerini Amerikan askeri yetkililerine kabul ettirdi. Ayrıca askeri ve siyasal danışmanlar Sovyetler Birliği'nin 5 ile 15 yıl içinde atom bombasını yapamayacağı görüşündeydiler. Bernard Baruch 14 Haziran 1946'da BM Atom Enerjisi Komisyonu'na Amerikan projesini bildirdi. Uluslararası bir güvenlik sistemi altında Amerika Birleşik Devletleri'nin atom tekelinden vazgeçmesini ana hedef olarak kabul eden Baruch, planı şu noktaları içermekteydi. İ. Atom enerjisinin geliştirilmesi ve kullanımının tüm aşamalarını denetleyecek olan bir uluslararası atom geliştirme kuruluşunun kurulması. II. İhlallere karşı bu kuruluşa sınırsız denetleme yetkisinin tanınması. III. Atom silahının yapımı ile ilgili her türlü ihlalin en sert biçimde cezalandırılması. IV. Kuruluş tam denetim kurduktan sonra atom silahının yapımının yasaklanması ve mevcut atom stoklarının yok edilmesi ve anlaşmayı ihlal edenlerin cezalandırılmasının engellenmemesi için Güvenlik Konseyi'ndeki veto sisteminin değiştirilmesi. Baruch planı Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmemesine rağmen Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından nükleer silahsızlanma konferanslarında ortaya konan önerilerin temelini oluşturması açısından önemlidir. 5. kaset, 1. yüzün sonu.